Kış Bahçesi, Kristin Hanna, 16. Ayrım. Nina motoru körükledi, toprakta arabayı kendi ekseni etrafında döndürdü ve uzaklaştı. 20 dakikadan az bir sürede huzur evinin çakıl döşenmiş otomobil yoluna girdi ve arabayı park etti. Ağır keten kamera çantasını yolcu koltuğundan aldı, yürüyerek otoparkın bir yanından diğer yanına geçti ve binaya girdi. Binanın içinde lobi cüretkâr bir şekilde, neşeli ve tiksindirici bir şekilde aydınlıktı. Floresan lambalar, bej tavan boyunca ateş böcekleri gibi uzanıyordu. Sol tarafta eski RCA marka bir TV ile renkli sandalyeleri olan bir bekleme odası vardı. Nina'nın hemen önünde tahtadan yapılmış kocaman bir çalışma masası duruyordu. Masanın arkasında saçlarına sımsıkı perma yapılmış bir kadın, hareketli bir şekilde telefonda konuşuyor, benekli oje sürülmüş tırnaklarını tahtadan yapılmış çalışma masasının yapay yüzeyinde tıkırdatıyordu. "Ciddiyim Margen, gerçekten de çok fazla kilo aldı." Nina gergin bir şekilde, "Affedersiniz," dedi. "Annie Wilson'ın odasını arıyorum, ben kızıyım." Resepsiyonist, "Oda 146, sol tarafta," demesine yetecek kadar bir süre duraksadı, sonra konuşmasına devam etti. Nina geniş koridorda ilerledi. Her iki tarafında da kapalı kapılar vardı. Açık olan birkaç kapı küçük, hastanedekilere benzeyen, içinde yaşlı insanların ikamet ettiği iki yataklı odaları gözün önüne seriyordu. Nina, Dora teyzesinin burada olduğu zamanı hatırladı. Teyzesini her hafta sonu ziyaret etmişlerdi ve babası bu ziyaretin her anından nefret etmişti. Babası buna taksitle ölmek derdi. Meredith bunu nasıl yapmış olabilirdi? Ve bunu Nina'ya söylememeye nasıl cesaret edebilmişti? 146 nolu odaya geldiğinde Nina öfkeden deliye dönmüştü. Bu iyi gelmişti. Babasının ölümünden beri Nina'nın hissettiği ilk gerçek öfkeydi. Sert bir şekilde kapıyı vurdu. Bir ses. "Girin," dedi ve Nina kapıyı açtı. Annesi arkaya yaslanan gösterişsiz bir sandalyede oturmuş, örgü örüyordu. Beyaz saçları dağınıktı ve kıyafetleri birbirine uymuyordu. Ama mavi gözleri parlaktı. Nina odaya girdiğinde başını kaldırıp baktı. "Nina, lanet olsun, neden buradasın?" dedi. Annesi, "Konuşmana dikkat et Nina," dedi. "Senin evde olman gerekiyor." "Öyle mi düşünüyorsun? Baban olmadan mı?" Bu hatırlatma yumuşak bir biçimde tıpkı bir damla asit gibi söylenmişti. Nina annesinin bakışlarını üzerinde hissederek donuk bir ifadeyle ilerledi. Meşe ağacından yapılmış bir şifonyerin üzerinde yeniden yapılmış kutsal köşe düzenlemesini gördü. Arkasında kapı yeniden açıldı ve kız kardeşi elinde ağzına kadar tupperware saklama kaplarıyla dolu olan büyük bir alışveriş çantasıyla küçük odadan içeri girdi. "Nina," dedi Meredith aniden durarak. Her zamanki gibi kusursuz görünüyordu. Kestane kahverengisi saçları klasik bir şekilde kısa kesilmişti. Temiz beyaz bir pantolon, pantolonun içine sokulmuş pembe bir gömlek giymişti. Solgun yüzüne ustaca makyaj yapılmıştı ama yine de yorgun görünüyordu ve çok fazla zayıflamıştı. Nina ona bağırmaya başladı. "Bunu nasıl yaparsın? Onu getirip hemen buraya atıvermek daha mı kolaydı?" Bileği kimin umurunda? Babam bundan nefret ederdi, bunu biliyorsun," dedi Nina sert bir şekilde. "Buna nasıl cüret edersin?" dedi Meredith yanakları öfkeden kıpkırmızı olmuş bir halde. "Ben..." "Kesin şunu," dedi annesi alçak, kızgın bir sesle. "Neyiniz var sizin?" "O bir aptal," diye cevap verdi Meredith. Nina'yı bütünüyle görmezden gelerek masaya doğru yürüdü, büyük alışveriş torbasını masanın üzerine koydu. "Sana biraz kabaklı mantı ve okroşka, dipnot 16, çiğ sebze, salatalık soğan, haşlanmış patates, yumurta ve pişmiş et, kıyma, sosis, kuzu eti karışımından yapılan, daima soğuk servis edilen bir çorba." "Getirdim anne. Ve Tabita sana birkaç yeni yün gönderdi. Senin hoşuna gideceğini düşündüğü desenle birlikte çantanın dibinde," İşten sonra geri geleceğim her zamanki gibi. Annesi başını salladı ama bir şey söylemedi. Meredith tek kelime etmeden çıkıp gitti. Arkasından kapıyı sıkıca kapadı. Nina bir an tereddüt etti ve sonra Meredith'in peşinden gitti. Koridorda Meredith'in aceleyle uzaklaştığını gördü. Topukları linolyum zeminde tıkırdıyordu. Meredith! Kız kardeşi ona hareket çekti ve yürümeye devam etti. Nina iki yataklı, gösterişsiz arkaya yaslanan sandalyesi ve yıpranmış ahşap şifonyeri olan o küçük, berbat odaya geri döndü. Sadece Rus ikonları ve mum, burada yaşayan kadın hakkında bir ipucu veriyordu. Babasının son derece üzgün olduğunu düşündüğü ve sevdiği kadın. Hadi anne, buradan derhal çıkıyorsun, seni eve götürüyorum. Sen mi? Evet, dedi Nina kararlı bir şekilde. Ben. O kaltak bunları bana nasıl söyleyebilir? Özellikle de annemin önünde. Meredith, kocasının gazetenin şehrin nabzı bölümünü yönettiği küçük sıkışık ofisindeydi. Ne şehir ahım şahım bir şehirdi, ne de tutulacak ahım şahım bir nabzı vardı. Bilgisayarının yanında duran bir kağıt yığını, Meredith'e Jeff'in harıl harıl romanı üzerinde çalıştığını hatırlattı. Henüz okumaya zaman bulamadığı romanı. Acıncaya kadar tırnağını yiyerek bir aşağı bir yukarı yürümeye devam etti. Ona gerçeği söylemen gerekirdi, bunu sana söyledim. Şimdi ben sana söylemiştimler için uygun bir zaman değil. Ama onunla kaç kere konuştun? Anneni Parkview'ye koyduğundan beri iki ya da üç kez mi? Elbette Nina öfkeli. Sen de öfkelenirdin. Jeff sandalyesinde arkasına yaslandı. Bırak Nina annen ne zaman geçirsin. Yarın akşama kadar yaptığın seçimi anlayacaktır. Annem bir yığın delilik yapar ve Nina özür dilemek için ne yapacağını şaşırır. Meredith bir aşağı bir yukarı yürümeyi bıraktı. Öyle mi düşünüyorsun? Öyle olacağını biliyorum. Aslında gerçek bu olmasına rağmen annene bakmak senin için zor olduğundan anneni huzur evine yerleştirmedin. Sen güvende olması için bunu yaptın, hatırladın mı? Evet, dedi bu konuda kendini daha kararlı hissediyor olmayı isteyerek. Ama annem huzur evinde daha iyiydi. Jim bile böyle söyledi. Ayakları çıplak karlarda yürümedi ya da duvar kağıtlarını sökmedi ya da parmaklarını kesmedi. Çılgınlıklarını sadece bana sakladı. Jeff, belki de eve dönmeye hazırdır öyleyse, dedi. Ama Meredith, Jeff'in artık gerçekten bu konuşmalarla ilgilenmediğini görebiliyordu. Ya aklında bir şey vardı ya da bunun çok fazla duymuştu. Muhtemelen sonuncusuydu. Meredith geçen ay annesi konusunda endişelenerek çok fazla zaman geçirmişti ve Jeff bunların hepsini duymuştu. Aslında son zamanlarda Meredith'in Jeff'le konuştuğunu hatırladığı tek şey buydu. Acele etmeliyim dedi Jeff. 20 dakika içinde bir görüşmem var. Ah tanrım. Meredith, Jeff'in kendisini gazetenin pis, sıkışık ofisinden çıkarmasına ve arabasına götürmesine izin verdi. Şoför koltuğuna oturdu ve arabayı çalıştırdı. Meredith çalışma masasında oturup meyve bahçeleri yöneticilerinin budama raporlarını gözden geçirmeye başlayıncaya kadar Jeff'in ona veda öpücüğü vermediğini fark etmedi. Belya Noce'ye doğru giderken Nina göz ucuyla yan tarafa kiralık arabanın yolcu koltuğunda oturan ve örgü örmekte olan annesine baktı. Onlar şimdi yabancı bir yerdeydiler. Nina ve annesi. Birliktelikleri bir çeşit ilişkiyi ima ediyordu. Ama böyle bir bağ daha önce hiç var olmamıştı. Ve Nina sadece bu yakınlığın yeni bir ilişki meydana getireceğine gerçekten inanmıyordu. Nina, burada kalmam gerekirdi, dedi. Senin iyi olduğundan emin olmalıydım. Bunu senden hiç beklemedim, dedi annesi. Nina bunun senden kelimesini vurgulanarak söylenmiş bir eleştiri mi, yoksa sadece gerçeğin basitçe ifade edilmesi mi olduğunu bilmiyordu. Yine de Nina bundan sonra ne diyeceğini bilmiyordu. Yeniden annesinin etrafında fır dönen bir şeyler, bir bakış, bakışıyla verdiği bir işaret, biraz minnettarlık ya da hüzün bekleyen bir çocuktu. Bu şişlerin tıkır tıkır tıkırdamasından başka herhangi bir şey. evde annesinin örgülerini toplamasını, kutsal köşedeki ikonaların bulunduğu çantayı almasını ve arabanın kapısını açmasını izledi. Annesi bir kraliçe edasıyla çimlerle kaplı bahçeden geçti, taşlı yoldan yukarı çıktı ve evine girip kapıyı arkasından kapattı. Nina başını sallayarak, "Beni azat ettiğin için teşekkürler Nina," diye kendi kendine mırıldandı. Buğul'la birlikte eve girdiğinde kutsal köşe yeniden kurulmuştu. Mum yanıyordu ve annesi hiçbir yerde yoktu. Nina bavulu arkasında sürükleyerek üst kata çıktı. Annesinin açık yatak odası kapısı önünde durdu, dinledi. Örgü şişlerinin tıkırdısını ve yumuşak, monoton bir ses duydu. Annesi ya kendi kendine konuşuyordu ya da telefondaydı. Görünüşe bakılırsa bu her halükarda kızıyla konuşmaktan daha iyiydi. Nina annesinin bavulunu yere bıraktı. Sonra kendi sırt çantasını ve kamera teçhizatını kendi eski yatak odasına koyup yeniden aşağı indi. Babasının en sevdiği yer olan otoman yatağa uzandı. Kendine bir boyun yastığı yapmak için arkasındaki yastık yığını kabarttı ve TV'yi açtı. Nina birkaç saniye içinde uykuya dalmıştı. Bu aylardır uyuduğu en iyi, en rüyasız uykuydu ve uyandığında kendini dinç ve tüm dünyayı karşısına almaya hazır hissediyordu. Yukarı çıktı ve annesinin yatak odasının kapısını çaldı. "Anne, içeri gel." Nina kapıyı açtı ve annesini penceresinin yanındaki tahtadan yapılmış sallanan iskemlede örgü örerken buldu. "Merhaba anne, acıktın mı?" "Dün gece acıkmıştım ve bu sabah yine acıktım ama sandviç yaptım. Meredith benden ocağı kullanmamamı rica etti." "Bütün gün uyudun mu? Kahretsin. Meredith'e söylemeyeceğine bana söz ver." Annesi ona sert bir bakış fırlattı. "Ben çocuklara söz vermem." Bunu söyledikten sonra örgüsünü örmeye devam etti. Nina yatak odasından çıktı ve uzun, sıcak, sadece Amerika'da alınabilecek bir duş aldı. Daha sonra buruşuk, eski haki pantolonunu giymiş olmasına rağmen kendisini insan gibi hissetti. Aşağıda öğle yemeği için ne yapacağını düşünmeye çalışarak mutfakta dolanıp durdu. Dondurucuda her biri siyah kalemle işaretlenmiş ve üzerine tarih yazılmış düzinelerce saklama kabı buldu. Annesi her zaman bir aile yerine bir müfrezeye yetecek kadar yemek pişirirdi ve Watson'ların masasından hiçbir şey asla çöpe atılmazdı. Her şey paketlenmiş, üzerine tarih atılmış, daha sonra kullanılmak üzere dondurulmuştu. Eğer Armageddon, dipnot 17, dini kaynaklara göre dünyanın sonu geldiğinde çıkacak ve dünyayı yok edecek savaş. Savaşı çıkarsa, Belyanoç'taki hiç kimse aç kalmazdı. Nina'nın gözü doğrudan Straganov ve ev yapımı eriştelere takıldı. Teselli yiyecekleri. Dipnot 18. İngilizce'de comfort food denilen, sevilen ve genellikle üzgünken yenilen yiyecekler. Tam da ihtiyaçları olan şeydi. Nina erişteleri kaynatmak için ocağa biraz su koydu ve sosu çözülmesi için mikrodalgaya attı. Kavurucu bir şekilde vuran güneş ışığı dikkatini çektiğinde masayı hazırlamak üzereydi. Nina pencereden aşağıya baktı ve bahçenin bütünüyle çiçek açtığını gördü. Nina koşup kamera çantasını aldı, makinelerden birini seçti ve ona sunulan seçenekler içinde anında kendini kaybettiği bahçeye çıktı. Her şeyin fotoğrafını çekti. Ağaçların, çan çiçeklerin, bahçe ısıtıcılarının ve deklanşöre her basışında babasını ve babasının yılın bu zamanını ne kadar sevdiğini düşündü. Bitirdiğinde objektifin kapağını kapattı ve annesinin sözde kış bahçesini geçerek tembel tembel eve doğru yürüdü. Şaşılacak kadar güneşli olan bu günde bahçedeki beyaz çiçek cümbüşü yemyeşil gövdeler ve yapraklarla devam ediyordu. Hoş kokulu bir şey çiçek açıyor ve çiçeğin kokusu bereketli toprağın zengin kokusuyla karışıyordu. Nina demir banka oturdu. Her zaman bu bahçenin yalnızca annesine ait bir alan olduğunu düşünmüştü. Ama şu anda bütün elma ağaçları etrafında çiçek açarken çok güçlü bir şekilde sanki o yanında oturuyormuş gibi babasının varlığını hissetmişti. Nina yeniden makinesini aldı ve fotoğraf çekmeye başladı. Yeşil yaprağın üzerindeki iki karınca, kusursuz sedef gibi bir manolya çiçeği, yeşil mavi tonlarıyla bu bahçede daima ön planda olmuş olan bakır kolon. Nina makineyi indirdi. Şimdi iki kolon vardı. Yenisi parlak, cilalı ve üzerinde süslü bir yazı kazılmış bakır bir kolondu. Nina makineyi tekrar gözüne yaklaştırdı ve yeni kolona odaklandı. Kolonun üst kısmında çok gösterişli bir gravür vardı. Süslemeler, yapraklar, sarmaşık ve çiçekler. Ve E harfi. Nina hafifçe döndü ve yüzünü diğer kolona çevirdi. Filizleri ve çiçekleri bir kenara iterek süslemeyi inceledi. Nina bunu hayatında düzinelerce kez görmüş ama şimdi ilk kez yakından inceledi. Süslemenin içinde birbirine geçmiş Rus harfleri vardı. Bir A ve P harfi gibi görünen bir sembol, bir daire, bu O harfi olabilirdi ve örümceğe benzeyen bir şey. Ayrıca ayırt edemediği birkaç sembol daha vardı. Nina, kaynaması için ocağa koyduğu suyu hatırlayınca ona uzanmak üzereydi. Kahretsin! Nina makinesini aldı ve koşarak eve gitti. 9. Meredith bir plan yaptı ve buna sadık kaldı. Nina'nın annesiyle geçireceği iki öğleden sonra ve bir akşamın huzur evi kararını anlaması için yeterli olduğuna karar verdi. Evet, annesi son birkaç haftada iyileşmişti. Ama Meredith bir an bile onu henüz kendine bakacak kadar iyi olduğuna inanmamıştı. Ve Nina'nın bu durumu anlaması çok önemliydi. Hatta hayati önem taşıyordu. Meredith bu kararının sorumluluğunu artık tek başına taşımak istemiyordu. Annesi neredeyse 6 haftadır huzur evindeydi ve bileği tamamen iyileşmişti. Yakında kalıcı bir seçim yapılması gerekiyordu ve o bunu tek başına yapmayı reddediyordu. Saat 4.30'da ofisten çıktı ve huzur evine gitti. Oraya geldiğinde resepsiyonist su eline el salladı ve başını dik tutarak bir elinde anahtarları, diğer elinde çantasıyla harekete geçti. Annesinin odasının önünde kendisini gerçekten başının ağrımadığını söylemesine yetecek kadar bir süre durakladı ve sonra kapıyı açtı. İçeride mavi iş tulumu giymiş iki adam temizlik yapıyordu. Adamlardan biri yerleri, diğeri pencereleri siliyordu. Annesinin bütün kişisel eşyaları gitmişti. Yatağın üzerinde, Meredith'in satın aldığı yeni yatağın yerinde basit mavi bir şilte duruyordu. "Bayan Wilson nerede?" "Taşındı," dedi adamlardan biri kafasını kaldırıp bakmadan. "Bize daha önceden haber vermedi." Meredith gözlerini kırptı. "Efendim?" "Taşındı." Meredith çabucak döndü ve resepsiyona doğru gitti. "Soyalın," dedi iki parmağının ucunu sol şakağına bastırarak. "Annem nerede?" "Nina ile gitti. Taşındı öyle birdenbire. Ne haber verdi ne bir şey." "Pekala, bu bir hata. Annem geri dönecek." "Şimdi yer yok Meredith. Bayan McGutgeon annenin yerini alacak. Bunu kesin olarak bilemeyiz elbette ama Temmuz'dan sonrasına kadar boş bir oda olacağını sanmıyoruz." Meredith nazik olamayacak kadar öfkeliydi. Hiçbir şey söylemeden yürüyüp dışarı çıktı ve arabasına bindi. Hayatında ilk kez yola yerleştirilen hız limitlerini umursamıyordu ve 12 dakika içinde Belyanoçi'ye varmış arabadan çıkmıştı. İçeride bütün ev duman kokuyordu. Meredith mutfakta musluğun içine yığılmış kirli tabaklar ve tezgahın üzerinde açık duran bir pizza kutusu buldu. Pizzanın yarısından fazlası kutuda bırakılmıştı. Ama en kötüsü bu değildi. Şekli bozulmuş bir tencere öndeki ocağın üzerine düşmüştü. Tencerenin ocağın üzerinde eridiğini bilmek için Meredith'in ona uzanmasına gerek yoktu. 16. ayrımın sonu. Sayfa No. 170. Devamı 17. ayrımda.